SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 31 Ocak 2022 Pazartesi. Ocak ayının son ve bu haftanın ilk günü. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunu Vurunceri Voyvorank halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimize sunacağız. Sonra da en son Covid-19 gelişmelerini derlediğimiz bölümü sizle paylaşacağız. Bugün Avustralya'nın büyük kısmında okullar açılmaya başlandı. Bu hafta boyunca okullar açılacak. Victoria ve New South Wales'da Rapid Antigen Test yani hızlı antijen testiyle tarama üzerinden okullardaki salgınları kontrol altına almayı planlıyor yetkililer. Sayın dinleyiciler, yarın Çin Yeni Yılı başlıyor. Programın ikinci yarısında Çin Yeni Yılı'nın ne anlama geldiği hakkında bir bölümümüz olacak. Metal Boğa Yılı'ndan çıkıyoruz ve Su Kaplan Yılı'na giriyoruz. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS, yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya'nın en kalabalık iki eyaletindeki öğrenciler okullara dönerken Victoria ve New South Wales'ta Covid-19'dan 35 kişi daha öldü. Kuzey Avrupa'daki şiddetli fırtınada ölenlerin sayısı 4'ten 6'ya yükseldi. Çocuğun ağzından hain sözü Türkiye siyasetini karıştırdı. New South Wales ve Victoria'da Covid-19 nedeniyle toplam 35 kişi daha yaşamını yitirdi. Victoria 8 ölüm kaydederken eyalette 10.053 Covid vakası olduğu belirtildi. Bugün 27 kişinin hayatını kaybettiği New South Wales'ta ise vaka sayısı 13.026 olarak bildirildi. Önceki gün bildirilen rekor 52 ölümün ardından bugün ölüm oranı düşen New South Wales'te şu anda hastanede 2799 COVID hastası olduğu belirtilirken Victoria'da ise hastanelerde 873 kişinin COVID tedavisi gördüğü kaydedildi. Avustralya genelinde ise 315.434 aktif vaka bulunuyor. Avustralya genelindeki ayrıntılı COVID programını haberlerin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Milyonlarca Avustralyalı öğrenci ve öğretmen bugünden itibaren yeni eğitim öğretim yılına başlarken ailelerden henüz yaptırmamışlarsa çocuklarına aşı yaptırmaları isteniyor. Yetkililer ayrıca takviye aşıların yaptırılmasını da öneriyor. Uzmanlar okula dönüşle birlikte Covid-19 vakalarının tekrar artmasının muhtemel olduğunu kaydediyor. Çocuk doktoru Asha Bowen, aşıların kişinin kendisi ve daha geniş toplum için bir anlamı olduğunu söyledi. Sanırım gerçekten çocuklarımızın okulda olmalarını ve mümkün oldukça yüz yüze eğitim almasını destekliyoruz diyen Dr. Bowen, bence aşı ekstra koruma katmanı getiriyor ifadelerini kullandı. Katolik okulların öğrencileri bugün okullarına dönerken devlet okulu öğrencileri ise yarın ders başı yapacak. Yayınlanan yeni bir rapor, Avustralya'nın emisyonları azaltan ticaret ortaklarının gereken değişiklikleri yapmazsa çoğunlukla birkaç bölgede yüz binlerce iş imkanının kaybedileceği konusunda uyarıyor. Bağımsız Politika Geliştirme Merkezi 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu için muhtemel taahhütlerin etkisi hakkında ayrıntılı bir modelleme yayınladı. Araştırmacılar Toby Phillip ve Warwick Smith bir geçiş için aktif planlama olmadan istihdam üzerindeki ulusal etkinin ulusal iş gücünün sadece %2'sinde mütevazi ancak bazı toplumlarda acı verici sonuçları olacağına dair bulgular olduğunu belirtti. Söz konusu araştırmacılar Avustralya bugün fosil yakıtlar için öngörülen 2050 seviyeleriyle karşı karşıya kalırsa 300 bin kadar işin ve 150 milyar doların üzerinde üretimin tehlikede olacağını söylüyor. Yeni bir anket koalisyona verilen desteğin daha da düştüğünü gösteriyor ve İşçi Partisi federal seçimlere sadece aylar kala seçmenler arasında önde görünüyor. The Australian gazetesi için yürütülen News Poll anketi muhalefetin iki partili tercihli oylar bazında 56'ya 44 önde olduğunu ve koalisyonun Eylül 2018'den bu yana en kötü anket performansını gösterdiğine işaret ediyor. Hükümet için daha kötü olan bir haberse Başbakan Scott Morrison'dan net memnuniyet notu 11 puan düşerek -19 olurken İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'nin eksili rakamlardan sıfıra yükseldiği belirtildi. İşçi Partisi'nin birincil oyu 3 puan artarak %41'e yükselirken koalisyonun oyları ise 2 puan düşerek %34'e indi. Kuzey Avrupa'daki şiddetli fırtınada ölenlerin sayısı 4'ten 6'ya yükseldi. İskoçya'da fırtına nedeniyle devrilen ağaçların altında kalan 2 kişi hayatını kaybederken ulaşımda aksamalar yaşandı ve binlerce haneye elektrik verilemedi. Danimarka'da da etkili olan şiddetli fırtınada düşerek yaralanan 78 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirirken Polonya'da bir kişi ağaçların devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Norveç'te evlerde, arabalarda ve teknelerde ciddi hasar meydana geldi. Finlandiya genelinde yoğun kar yağışı yol kazalarına neden oldu ve ülkenin bazı bölgelerinde otobüs ve tren trafiğinde aksamalar yaşandı. Almanya'nın kuzeyinde ise seçim afişinin düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu kıyıları da kar fırtınasının etkisi altında kaldı. Trabzon'da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış töreninde 10 yaşında bir çocuğun Erdoğan'ın elinden mikrofonu alarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ettiği sözlere ve hain ifadesini kullanmasına sahnedekilerin gülümsemesi tepki çekti. Erdoğan törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenerek CHP'nin başındaki zat da kurduğu ittifakla etrafına topladığı kifayetsiz muhterislerle meseleye böyle bakıyor. İşte CHP kiminle yan yana? Terör örgütüyle yan yana. PKK bir terör örgütü. Onun meclisteki uzantısı da malum. Bunlarla el ele kol kola dolaşanlara benim milletim yürü der mi ifadelerini kullanmıştı. Kürsüye çıktığında ağlayarak babasının 10 yıldır cezaevinde olduğunu söyleyen küçük çocuğun istismar edilmemesini isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medyadan paylaştığı mesajında partilileri uyardı. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin, o daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır. Duygularımıza yenilmeden çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun" açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de Twitter'da yaptığı paylaşımda "Çocukları kirli siyasetinize alet etmeyin, onları bölmeyin. Türkiye'nin evlatlarını artık rahat bırakın" ifadelerine yer verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kınadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaşananlarla ilgili "Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler masum bir çocuğa söyletilmiş hain ifadesine gülüyor. Trabzon'un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum" yorumunu yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sahnedekilerin çocuğun söylediklerine değil atikliğine güldüğünü ileri sürdü. İçişleri Bakanı Twitter hesabından "Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğini tebessüm ederken lider çocuğu kırmaz. Çocuk Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına hain demiş. Çocuktan al haberi diye yazdı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ da muhalefetin spontane gelişen bir olayı istismar ettiğini savundu. İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da sosyal medya hesabı üzerinden duruma tepki gösterdi. Dilipak, bu çocuk mizansenini kim hazırladıysa, o çocuğu oraya kim getirdiyse bu çocuğa da yazık etti, AK Parti'ye de. Bir çuval incir berbat edildi. O açılışlar bu olayın gölgesinde kalır artık ifadelerine yer verdi. Dilipak devamında da siyasetçi iktidarı muhalefetiyle oy derdinde, millet geçim derdinde ifadelerine yer verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihale belgesini göstererek 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor açıklamasına ilişkin de şunları söyledi.
Şimdi geçen akşam gene çıkmış, benim televizyon programım var saat 22'de. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan ihale yapmışız. Ve bu ihalede de beşli çete diyor müteahhit firmalara. Ve bu firmalara biz burayı 3 kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi ve bir kağıt gösteriyor. Altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bununki yatsıyı bile bulmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir videoyla trollere ilişkin hazırlanan bir raporu gösterdi ve maaşlı troller olduğunu söyledi. Dilleri de çok tanıdık. Ağababalarının dilleri. Kılavuzları camide dil kopartıyor, bunlar da dijitalde ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, trollerin isimlerini ifşa ettiği açıklamasında şunları söyledi.
Bu sarayın şatafatını devam ettirmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken devasa bir troll ağı hazineden çalınan paralarla besleniyor. Anladınız mı şimdi? Bir imza ile, evet bir tek imza ile neden 6 milyar lira beşli çeteden birine aktarılıyor? Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. Finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Bu sarayın her şeyi sahte, her şeyi illegal. Devleti suçu alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar. Mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir troll ordusu ile karalamalar yapıyorlar. Sarayın tüm meşgalesi bu. Halkımız ise sefalet içinde.
Kılıçdaroğlu'nun ifşa ettiği troll hesaplardan olan Son Layık Bükücü isimli hesap, hesabına yönelik yoğun bir saldırı olduğunu belirterek destek istedi. Cumhuriyet Halk Partili Eren Erdem de kimi troll hesaplarını paylaştı. Bu arada Medyascope canlı yayınında gazeteci Ruşen Çakır'ın sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bürokratlara olan çağrısının tuttuğunu söyleyerek bize yağmur gibi belge yağmaya başladı. Milletvekillerimiz önümüzdeki süreçte bu belgeleri parça parça kamuoyuyla paylaşacak diye konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istifa etmesine ilişkin de istifasının arkasında hangi gerekçelerin yattığını aşağı yukarı biliyoruz. Ama dillendirmem doğru olmaz. Kimi getirirlerse getirsinler, en yukarıdaki ne yaparsa yapsın biz bu ülkeyi değiştireceğiz ifadelerini kullandı. Bu arada görevinden istifası kabul edilen Abdülhamit Gül'ün yerine bu görevi daha önce de icra eden Bekir Bozdağ getirildi. Bu atamanın ardından ortaya siyaset kulislerini hareketlendiren bir iddia atıldı. İddiaya göre Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da değişikliğe gidilecek. Halkların Demokratik Partisi tarafından 29 Ocak'ta yapılan parti meclisi toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifakının siyasi denklemlerini sürdüremeyecek hale geldiği ve ekonomik yaşamın devamını sağlayamadığı iddia edilerek milletin yoksulluk içinde olduğu belirtildi. HDP'nin ittifak çalışmalarını arttıracağı vurgulanan bildirgede Üçüncü ittifaka ilişkinde vurgu yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, yeni atanan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın 3 yerden aylık toplam 136.500 TL maaş aldığını kaydetti. Aydın, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü yapan Fahrettin Poyraz'ın yerine atanmıştı. Şanlıurfa Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediyesi üyesi Tayyar Yetim, Kent Konseyi Başkanlığı görevine yeniden aynı ismin getirilmesine tepki göstererek, "Dava dediğimiz koca bir yalanmış, parti aleyhine kim varsa o bizim adam oluyor" ifadesini kullandı. Türkiye'de son 24 saatte 428.214 COVID-19 testi yapıldı. 88.145 kişinin testi pozitif çıktı. 189 kişi daha COVID nedeniyle yaşamını yitirdi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 9 Türk lirası 43 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın dün gece yapılan tarihi final maçında tek erkeklerde şampiyon Rafael Nadal oldu. Ayrıntılı spor haberlerini programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da yer yer yağışlı 29 derece, Sydney'de muhtemelen sağanak yağışlı 29, Melbourne'da parçalı bulutlu 30, Adelaide'de genelde açık 35, Perth'te genelde açık 34, Hobart'ta açık 25, Brisbane'de muhtemelen sağanak yağışlı 32 ve Darwin'de de sağanak yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Avustralya çapında vaka sayıları azalsa da her gün hala onlarca kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Yani bu son derece ciddi bir pandemi olmaya devam ediyor. Hatta hafta sonunda günlük ölümler 100'e yaklaştı. Şimdi İsmail Kayhan'dan Avustralya'daki en son gelişmeleri dinliyoruz.
Victoria'da bugün okullar açıldı. New South Wales'te Katolik okulları bugün, devlet okulları yarın açılıyor. Her iki eyalette de son haftalarda COVID-19'un okullardan uzak tutulması konusunda yoğun bir çalışma oldu. Okullarda çocuklara 4 hafta süreyle haftada 2 kez hızlı antijen testi yapılacak. Sınıflara hava temizleyici cihazlar kondu. Ama ne kadar hazırlık yapılırsa yapılsın, okulların açılmasıyla vaka sayısında artış yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hem New South Wales'te hem Victoria'da hükümetler okulları açık tutacaklarını, salgın nedeniyle okul kapatmanın son çare olacağını söylüyor. Okulların açılmasıyla her iki eyalette de öğretmenler arasında virüsün yayılması nedeniyle çok sayıda öğretmenin izolasyona gireceği hesaplanarak emekli öğretmenler ve öğretmen okulu son sınıf öğrencilerinden oluşan havuz kuruldu. Victoria'daki havuza kayıtlı emekli öğretmen sayısı 374. Öğretmene ihtiyacı olan okullara bu yedek öğretmenler gönderilecek. Victoria'da havuzdaki öğretmenler dahil tüm öğretmenler ve diğer okul personelinin 3. doz aşı olmak için Mart ayı sonuna kadar zamanı var. 15 Mart'a kadar 3. doz aşı olmayanların işine Nisan ayı sonunda son verilecek. Victoria Başbakanı Daniel Andrews dünkü basın toplantısında okulların açılmasıyla vaka sayısında artış olacağını Hatta bazı okullarda kaos yaşanacağını söyledi. Başbakan, okulların açılmasının faydasının yine de fazla olacağına işaret etti. New South Wales Eğitim Bakanı Sarah Mitchell da bu sabah bir televizyon kanalına çıktı. Bakan, vakaların okullarda patlamaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi. İngiltere'de okullar açık ve her 8 ilkokul öğrencisinden biri COVID pozitif. Avustralya'da 12 yaşın altındaki çocuklara aşı yapılıyor. Bu durum İngiltere'de söz konusu değil. Dün Queensland hükümeti de okulların açılma planını açıkladı. Plana göre liselerde maske takma zorunlu olacak. Başbakan Anastasia Palaszczuk, semptom gösteren çocukların velilerinin okula çağrılarak onlara antijen testi verileceğini söyledi. Hızlı antijen testi sadece hasta çocuklara yapılacak.
On top of the rats, we will make a number of them available to schools across our state. So, if a child is at school and does develop any symptoms, the parents will be called and the parents will be given a rat test to take home with that child.
Queensland'da okullar 7 Şubat'ta açılıyor. Bildiğiniz gibi Queensland hükümeti okulların açılışını 2 hafta ertelemişti. Sınıfta öğretmenler ve oturur durumdaki öğrenciler maskelerini çıkarabilecek. Şimdi ölümler üzerinde duralım. New South Wales'te son bir ayda COVID-19'dan ölenlerin sayısı son 2 yılda ölenlerden daha fazla oldu. Rakamların yakın zamanda düşmesi de beklenmiyor. New South Wales'te dünkü 52 ölümle birlikte 1 Ocak'tan bu yana COVID-19'dan ölenlerin sayısı 703. Toplam ölü sayısı da 1366. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, Omikron salgınının eyaletteki durumundan olumlu bir sonuç çıkarmaya çalışıyor. Kamera karşısına her çıkışında salgının durumunun beklediklerinden daha iyi olduğunu, dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ölüm ve hastaneye yatma oranı bakımından New South Wales'in en iyi durumdaki yerlerden biri olduğunu tekrarlıyor. New South Wales'te bir başka durum daha var. Dünkü 52 ölümün 31'i yaşlı bakım merkezlerinde hayatını kaybeden yaşlılardan oluştu. Dünkü basın toplantısında konuşan New South Wales Sağlık Müsteşarı Kerry Chan, söz konusu 31 kişinin sadece ikisine 3. doz aşı yapıldığını söyledi.
31 of the 52 deaths were aged care residents. 21 died in aged care facilities.
Avustralya Yaşlı Bakım ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Paul Sadler da federal hükümetin yaşlı bakım merkezlerindeki aşılamayı gerçekleştiremediğini söyledi. Geçen Perşembe günü itibarıyla ülke çapında 500 yaşlı bakım merkezinde yaşayanlara hala 3. doz aşı yapılmamıştı. Sadler, yaşlı bakım sektörünün ikinci kez salgının ağır darbesi altında kaldığını kaydetti. Bu sabahki basın toplantısında New South Wales'teki ölümlerin fazlalığı Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt'a da soruldu. Bakan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Avustralya'nın 3 katı insan öldüğünü anlattı. Bakan, zor 2 yılın ardından yine zor bir dönem geçirildiğini ekledi. Victoria Başbakanı Daniel Andrews da dünkü basın toplantısında eyalette bulunan ve federal hükümetin sorumluluğu altında olan 120 özel yaşlı bakım merkezinde salgın olduğunu söyledi. Andrews, salgını kontrol altına almak için federal hükümete yardıma hazır olduklarını da kaydetti. Omikron varyantının bir alt varyantı daha tespit edildi. Şimdilik Omikron BA.2 adıyla anılan varyant, dünyada ilk olarak Aralık ortasında tespit edildi. Bu varyantın örneklerine Queensland ve Victoria'da rastlandı. Victoria, COVID'le mücadele lojistik sorumlusu Jerome Weimer, BA.2 varyantı konusunda bir şey söylemek için henüz erken olduğunu söyledi.
We're obviously following the international developments on the BA2 subvariant of Omicron closely.
Hafta sonunda New South Wales Maliye Bakanı Matt Kean, Federal Başbakan Scott Morrison ve Maliye Bakanı Josh Frydenberg'e Ocak ayı boyunca çok zor durumda kalan küçük işletmelere yardım için ayırdıkları bütçeye katkı yapmadıkları için eleştirdi. Ken, Bu yardımı Başbakan Scott Morrison ve Frydenberg'le birlikte açıklamak isterdim. Çok hayal kırıklığına uğradım diyerek federal yardım almamaktan şikayet etti. Kena bugün Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce yanıt verdi.
The more we pay out on Omicron and COVID campaigns is less money for NDIS, less money for defence, less money for education.
Joyce, eğer COVID'e, Omicron'a daha fazla para ödersek diğer alanlardan kesmek zorunda kalırız diyordu. Hızlı antijen testi Avustralya'da son zamanların güncel konusu. Eczanelerde antijen testi almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar oluştu. Talep çok yüksek. Okullarda da haftada iki kez zorunlu antijen testi uygulamasıyla bu test hayatımıza iyice girdi. Peki antijen testini yaptınız ve sonucu aldınız. İşiniz bitince ne yapmalısınız? İlk akla gelen çöpe veya plastik olduğu için recycle'a atmak. Hayır diyor uzmanlar. Geri dönüşümü yok, bu nedenle recycle'a gidemez. Bütün parçalar çöpe atılacak ancak üzerinde biyolojik materyal olduğu için bir torbaya konup ağzı kapatıldıktan sonra normal çöpe atılmalı. Uzmanlara göre eğer pozitif çıktıysanız atmadan önce tübün içine ve kartijin üzerine birer damla çamaşır suyu damlatıp plastik torbaya koymak en iyisi. Son olarak eyaletlerde elimize ulaşan vaka ve ölüm rakamlarını verelim. New South Wales'te son 24 saat içinde COVID-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti, 13.026 yeni vaka belirlendi. New South Wales'te hastanelerde 2.779 COVID hastası bulunuyor. Bunların 185'i yoğun bakımda. New South Wales'te dün 52 ölüm açıklandı. Dünkü vaka rakamı 13.524'tü. Victoria'da bugün 8 ölüm açıklandı. Hastanedeki hasta sayısı 873'e indi. Bunların 102'si yoğun bakımda. Victoria'da son 24 saatteki vaka sayısı 10.053 olarak açıklandı. Dün de Victoria'da 20 kişi ölmüş, 10.589 vaka tespit edilmişti. Queensland'da dün 13 kişi öldü. 8.580 vaka tespit edildi. Queensland'da hastanelerdeki COVID hasta sayısı 745. Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk, Gold Coast, Ipswich ve Güney Brisbane hastanelerindeki hasta sayısının azalmaya başladığını ve bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi. Tazmanya'da da bugün 504 yeni vaka tespit edildi. 16 kişi hastanede, bunlardan biri yoğun bakımda.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Önce Sayat ve Varcan Beyler'den gelen mesajı okuyayım. Cumhuriyet'in kuruluş yılları öncesi ve sonrası Atatürk de İngiliz elçileriyle sık sık görüşürdü. Acaba İmamoğlu'nun da bu karda kışta İngiliz elçisiyle dışarıda felaketi aldırmayıp buluşması bu alışkanlığın bir tezahürü mü diye sormuş. Necdet Çimenli Bey'in mesajı da şöyle. İkinci Dünya Savaşı'nda ölen milyonları hatırlatıyor. 2 yıldır virüsten 6 milyona yakın insan öldü. Ukrayna krizinde artık dünya bir felakete daha dayanamaz. Tarafların bunu anlaması lazım diyor. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı da şöyle. Bayburt'ta milyon dolara havaalanı yapılacakmış. Nüfusu 83 bin. Yolcu taşıma garantisi 2 milyon. İşin ilginç yanı, Bayburt en fazla işsiz nüfusa sahip ilimiz. Son seçimlerde AKP %90'a yakın oy almış. Yaparsa AKP yapar. Halka da böyle kazık çakar demiş bu dinleyicimiz. Ve devam etmiş. İstanbul Havaalanı'ndaki rezillik AKP medyasının umrunda değil ama İmamoğlu'nun önceden planlanan büyükelçi yemeği gündemde. Nedeni belli. Kardeşim adam yemek yemiş, kul hakkı haram yememiş. Bu kadar öfkeleniyorsun neden diye sormuş. Yenişehir yorumumuzu dinleyicimiz mesajında gelişmiş ülke denilen ülke Avustralya'da geçen hafta çok yakınım eczaneden satın aldığı kitlerle 5 testi aynı gün hiç evden çıkmadan 3'ü negatif 2'si pozitif çıktı. Ülkede sanırım işimiz Allah'a kalmış. Ülke başbakanı ise başınızın çaresine kendiniz bakacaksınız diyor. Paramız Amerika doları karşısında devamlı değer kaybederken acaba 3. Dünya ülkeler ligine doğru mu koşuyoruz diye soruyor Yenişehir yorumumuzu dinleyicimiz. Sidi'den Mustafa Bey'in mesajı da şöyle. Adalet Bakanı değişti. Bir FETÖ'cü gidiyor, bir FETÖ'cü geliyor. Maliye Bakanı Nebati'nin Fethullah Gülen'in elini öperken çekilmiş resmi var. AKP hükümetinin sadece ismi var. Ülkeyi FETÖ yönetiyor demiş. Fatoş Y. Rumuzlu dinleyicimiz, biz Demirtaş'ın PKK'ya karşı olduğunu çok iyi biliyorduk. Çünkü Demirtaş, biz Türkiyeleşme Partisi olacağız. Amerika'nın kuklası PKK'nın Kürdistan'ına ihtiyacımız yok. Türkiye'de ezilen tüm halkın yanında olacağız. Önce Türkiye'yi kurtaracağız demiştir. Bu söyleminden dolayı Öcalan'la saflarını ayırmıştır. Ayrıca Demirtaş'ın hapsedilmesini Öcalan'ın talep ettiğini de çok iyi biliyoruz. Ve geçtiğimiz günlerde bu durumu beyan eden Erdoğan böylelikle kendi safını da açık ve net belli etmiş oldu. Daha önceki seçimlerde Öcalan'ın kardeşini TRT'ye konuşturan AKP'nin başkanı Erdoğan, Öcalan'ın avukatlığını yapmaya devam etmektedir ve seçime yakın Öcalan çıkarsa hiç şaşırmayın, CHP'ye PKK'lı diyen AKP hayranlarına duyurulur demiş bu dinleyicimiz. Elif Hanım'ın mesajı da şöyle: tüm karın faturası İmamoğlu'na kesildi, kimse demiyor o havalanını İmamoğlu mu yaptı diye. Başka bir Elif Hanım'dan da şöyle bir mesaj var: Cumhuriyet tarihinde ilk defa sanayi durmuş, havaalanında turistler protesto ediyor. Beşli çetenin yaptığı yollarda insanlar mahsur kalmış ama varsa yoksa İmamoğlu lokantada yemek yemiş. AKP'nin bankası olan İstanbul'u kaybetmenin acısı bu kadar büyük demek ki demiş. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Yarın 1 Şubat bizim için yeni bir ay, ancak aynı zamanda yeni Çin yılının da ilk günü. Yarın Kaplan yılına giriyoruz. Çin yeni yılının bildiğimiz yeni yıllardan farkı ve daha derin anlamları var. Kaplan yılı ne demek ve bizi nasıl bir yıl bekliyor? İsmail Kayhan anlatıyor.
İngilizce'de Lunar New Year olarak bilinen Çin Yeni Yılı, Avustralya kültürünün köklü bir parçasıdır. Sydney'deki kutlamaların Asya dışındaki en büyük kutlamalar olduğu söylenir. Peki Çin Yeni Yılı nedir ve Avustralya'da nasıl kutlanır? Bu yıl Çin takvimine göre Yeni Yıl günü 1 Şubat'ta kutlanacak. 2022 Kaplan Yılı olacak. Bahar Festivali olarak da bilinen Çin Yeni Yılı, Fener Festivali'ne kadar 15 gün sürer. New South Wales Üniversitesi'nde Çin ve Asya Çalışmaları öğretim üyesi Dr. Peng Wong, Lunar New Year, Çin Yeni Yılı'nın Çin takvimi yılının başlangıcı olduğunu söylüyor.
Lunar New Year is the beginning of a lunar calendar year based on the cycles of the moon.
Wong, ayın dönmesinin temel alındığını, Çin Yeni Yılı veya Bahar Festivali olarak adlandırıldığını, Çin ve Kore, Vietnam, Japonya gibi diğer Doğu Asya ülkelerinde kutlandığını, Çin Yeni Yılı'nın Shi veya Shang Hanedanlığından başlayan 4000 yıllık bir tarihi olduğunu kaydediyor. Dr. Kai Zhang, Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde Kültür, Tarih ve Dil Okulu Modern Çin Dili programında çalışıyor. Zhang, Avustralya'daki Çin Yeni Yılı kutlamalarının dünyanın her yerinden gelmiş kişilere Çin ve Güneydoğu ve Doğu Asya kültürünü tanımaları için büyük bir fırsat olduğunu söylüyor.
It is a cultural event of long history and of very rich symbolic meaning embedded in it.
Zhang, içinde çok zengin sembolik anlamların yer aldığı köklü bir geçmiş olan kültürel bir olay diyor. Çin takvimine göre Fener Festivali ilk ayın 15. günü kutlanır. Dr. Kai Zhang, ailelerin çocuklar için küçük fenerler hazırladığını, fenerlerin evlerin önünde yakıldığını, bu nedenle Fener Festivali olarak adlandırıldığını kaydediyor.
It's called the Lanterns Festival because there's this tradition. Every family would make this little lantern for their children and they would literally light up the lanterns outside their doors.
Dr. Wang, Çin Yeni Yılı'nın Avustralya'da çeşitli biçimlerde kutlandığını söylüyor.
It's celebrated like through food, eating fish, dumplings, gathering with families and also with friends.
Wang, Çin Yeni Yılı balık, dumplings gibi yiyecekler, aile ve arkadaşlarla bir araya gelerek kutlanır diyor. Ailece yemek yenir. kırmızı zarflar ve diğer hediyeler sahiplerine verilir. Havai fişek ve çatapat patlatılır. Ejderha ve aslan dansları izlenir. Çin'de doğan Iris Teng 20 yıl önce Avustralya'ya göç etti. Avustralya ve Çin'deki yeni yıl kutlamaları arasındaki farkın Çin'deki resmi tatilin uzun olmasında yattığını söylüyor. Çin'de tatil dönemine denk gelen yeni yıl nedeniyle milyonlarca Çinli yeni yıl kutlaması için memleketlerine gider. Tang'a göre yemek Avustralya'da da Çin'de olduğu gibi Yeni Çin Yılı kutlamalarının önemli bir unsurudur.
Personally, I celebrate with my family and friends here in Canberra. I preparing loads and loads of food.
Ben şahsen Çin Yeni Yılını Canberra'da ailem ve arkadaşlarımla bol miktarda yemek hazırlayarak geçiririm. Masa etrafında toplanır, yılbaşında yüzlerce dumpling yeriz. Yaptığımız bol miktarda yemeği dondurur, kutlamalar süresince tüketiriz. Günümüzde Çin, Gregorian takvimi kullanıyor olsa da, geleneksel Çin takvimi de hem Çin'de hem yurt dışında yaşayan Çinliler arasında Çin Yeni Yılını Fener Festivali'ne gösterdiği için yaygın olarak kullanılır. Dr. Pang Wang, geleneksel Çin takviminin ayrıca yıl boyunca insanların evlenmek, cenaze kaldırmak, taşınmak veya yeni bir işe başlamak için seçeceği uğurlu günlerin terimlerini de sağladığını kaydediyor.
The Chinese traditional calendar is lunar solar. It's formed on the movement of the moon and the sun. So it takes into account both.
Geleneksel Çin takvimi ay ve güneşin hareketlerine göre oluşur. Yani ayın dünya çevresinde, dünyanın da güneş çevresindeki konumunu hesaba katar. Doktor Pang Wang, bu takvimde aybaşı ayın şekline göre belirlenir. Bu nedenle yılın ayları 29 veya 30 gündür. Yılbaşı da güneşe göre belirlenir diyor. Doğu Asya'da Çin geleneksel takviminin çeşitli versiyonları kullanılır. Her yıl yılbaşı günü Ocak veya Şubat ayında bir düne denk gelir. Wang, yılbaşı günü Ocak sonuyla Şubat ortası bir gün olabilir. Bu yıl Şubat ayına tesadüf etti diyor.
It is in between end of January to mid-February, this range. So this year happens to be in February.
Çin Yeni Yılı kutlamaları yaklaşık 2 hafta sürer. Kutlamalar Çin Yeni Yılı günü başlar ve Yeni Yılın 15. günü kutlanan Fener Festivali ile sona erer. Bir süre Tayvan ve Güney Kore'de yaşayan Melbourne Üniversitesi Asya Enstitüsü'nden Çince tercüme çalışmaları öğretim üyesi Dr. Craig Smith, her iki ülkede de Çin Yeni Yılı kutlamalarına ilişkin çok güzel anıları olduğunu söylüyor. Smith, Güney Kore'de kutlanan Çin Yeni Yılı'nın başka geleneksel kültürlerde de olan atalara saygı temelinde kutlandığını ekliyor.
On New Year's Day everybody wakes up and sets out a meal for deceased ancestors and remember them and offer them drinks.
Smith, Yeni Yıl günü herkes ölen büyükleri için yemek düzenler, onlara saygılarını sunar ve kadeh kaldırır diyor. Dr. Smith, Çin dışında kutlanan geleneksel Çin Yeni Yılı'nda pek çok unsur bulunduğuna dikkat çekiyor. Bunlardan biri Yeni Yıl yürüyüşlerindeki aslan dansı.
When academics look at this lion dance tradition, they actually look back to thousands of years ago.
Smith, akademisyenler aslan dansı geleneğine baktığında aslında binlerce yıl geriye bakıyorlar. Pek çok geleneğin, din, müzik ve sanatın Çin'e şimdi Batı ve Orta Asya ülkeleri dediğimiz ülkelerden özellikle de ünlü İpek Yolu üzerinden geldiğini uzun zamandan bu yana biliyoruz diyor Smith ve ekliyor. Bu geleneğin kökenlerinin bazı unsurlarının Çin dışından geliyor olma olasılığı yüksek. Pek çok kişi dil bilim ve tarihi analizlere dayanarak Pers geleneklerine benzetiyor. Yeni yıl 22 Ocak 2023'te sona erecek ve Kaplan yılı olacak. Çin yeni yılında başlar ve biter. Burçlar kuşağındaki 12 yılın her biri 12 yılda bir turu tamamlayan ve her biri bir burç hayvanı olarak temsil edilen ayrı özellikleri olan yıllardan oluşur. Bu hayvanlar sırasıyla sıçan, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuzdan meydana gelir.
Tiger represents leadership, authority and power and strength. We need to acquire the power and strength.
Dr. Wang, kaplanın güç, kuvvet ve kontrolü evde tutmayı temsil ettiğine işaret ediyor.
Sayın dinleyiciler, Çin yeni yılı hakkındaki daha detaylı bilgileri web sitemiz sbs.com.au/turkish'te bulabileceksiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var, lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatalım. Spor bölümüne geçmeden önce Sydney'den Mustafa Bey'in mesajını okumak istiyorum önce. Mustafa Bey şöyle yazmış cumartesi akşamı. Haftanın en güzel filmi Ash Barty az kalsın kalbimizi durduracaktı. Nice şampiyonluklara. Mustafa Bey'in dün geceki Nadal Medvedev maçında izlediğine eminim. İzlediyse bu sabah geç kalkmıştır umarım. Maç bittiğinde biri geçiyordu. Ve şimdi spor haberlerine geçiyoruz. Hafta sonunda beklediğimiz gibi Avustralya Açık efsanevi bir dizi maçla sona erdi. Avustralyalı Ash Barty 1978'den beri turnuvayı kazanan ilk Avustralyalı oldu. Barty aynı zamanda turnuvayı kazanan ikinci Avustralya yerlisi tenisçi oldu. Avustralya Açık'ı kazanan ilk yerli tenisçi Yvonne Jillagong Cowley'di ve Barty de kupasını ondan aldı. Dört yıldır hiçbir Avustralyalı teklerde Avustralya Açığı kazanamamıştı. Barty'nin cumartesi akşam oynanan finalde kupayı kazanması 1 saat 7 dakika sürdü. 6-2 ve 7-6'lık setlerle Amerikalı rakibi Danielle Collins'i geçen Barty, en büyük sürprizin mentorundan kupayı almak olduğunu söyledi. Yvonne Jillagong Cowley 1974 ile 1977 arasında 4 kez Avustralya Açık Kadınlar Kupası'nı kazanmıştı.
It'd been a long time since I'd seen Yvonne. It was over 12 months and we had a lot of hugs.
Yvonne'u göreli bayağı olmuştu diyen Barty. En son 12 aydan fazla süre önce karşılaşmıştık ve birbirimize sarılmıştık dedi. Kupayı aldığı anda Cowley'i çok görmediğini, olanları onunla oturup detaylı bir şekilde konuşmayı iple çektiğini belirtti. Tenis kariyerleri ve ataları üzerinden hep birbirleriyle güçlü bağlar olacağını anlatan Barty, başarısını onunla paylaşmanın çok mutlu hissettirdiğini belirtti. Ash Barty'yi Rod Laver Arena'da izleyenlerden bir başkası da olimpiyatlarda altın madalya kazanan koşucu Cathy Freeman. Freeman, Sydney olimpiyatlarında altın kazandığında Barty 4 yaşındaydı. Freeman'ın koşu sonrası omzuna aborjin bayrağı alıp stadı dolaşması o dönemde çok konuşulmuştu. Onların seviyesinde olmadığını belirten Barty, Narragulh kadını olmaktan hep gurur duyduğunu söyledi.
I'm certainly not at their level. Cathy and Yvonne are exceptional people, exceptional athletes.
Yvonne ve Cathy inanılmaz insanlar ve bizim gibilerin önünü açtılar diyen Barty, onların seviyesinde değilim dedi. Ve hala onların çizdiği yolda ilerliyorum diye konuştu. Ancak yine de onların yarattığı inanılmaz mirasın bir parçası olmanın çok gurur verdiğini de belirtti. Ben de onların kılavuzluğunda kültürel olarak kendi yolumu çizmeye çalışıyorum. Onlar kesinlikle süperstarlar diye konuştu. 25 yaşındaki Barty şu anda aktif olarak tenis oynayan tenisçiler arasında Melbourne Park'taki Sert Court, Fransız Açık'taki Kil Court ve Wimbledon'daki Chim Court'ta Grand Slam kazanan iki tenisçiden biri. Diğeri de efsanevi tenisçi Serena Williams. Bu arada Queensland'de de Başbakan Anastasia Palaszczuk, Barty'nin heykelini dikmekten bahsediyor.
That sheer determination, you know, what guts she has, fantastic, awesome win. I think a statue right here.
Barty'nin başarı hırsına saygı duyduğunu söyleyen Palaszczuk, inanılmaz bir başarı olduğunu ve bu başarıya bir heykelin yakışacağını belirtti. Barty'nin istemesi durumda heykelin dikileceğini söyledi. Tamamen onun kararı diye konuştu. Barty'nin zaferinden biraz sonra erkekler çifte de iki Avustralyalı takım karşı karşıya geldi. Nick Kyrgios ve Thanasi Kokkinakis de o maçı kazandı. Ülkedeki tenis yetkilileri, Avustralyalı tenisçilerin bu büyük başarılarından sonra spora yönelik ilginin artacağına kesin gözüyle bakıyor. Özellikle çocukları çekmek için Avustralya çapında kortlarda 10 bin saatlik ücretsiz kort zamanı verilecek. Dün gece ise erkekler finali İspanyol Rafael Nadal, Rus Daniil Medvedev ile karşı karşıya geldi erkekler finalinde. Bu maçta tarih kitaplarına yazılacak türden bir maç oldu. İlk iki seti rakibine kaptıran Rafael Nadal, sonraki 3 seti alarak 5 saat 24 dakika süren maçta Medvedev'i yendi ve 21. Grand Slam kupasını kazanarak ismini tarihe yazdırdı. Dünkü maçtan önce Nadal, Novak Djokovic ve Roger Federer'in 20'şer Grand Slam kupası vardı. Nadal artık tenis tarihinde en fazla Grand Slam kazanan erkek. 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5'lik maç sonrasında konuşan Nadal, kendisine destek veren seyirciler sayesinde maça devam edecek gücü bulduğunu söyledi. Maç sonrasında konuşan 35 yaşındaki Nadal, duygularını ifade etmekte zorlandığını, gelecek yıl tekrar gelmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Hepinize çok teşekkür ederim, yakında görüşürüz diye konuştu. Geçtiğimiz hafta sonunda diğer spor gelişmelerinde Avustralya Kadın Futbol Milli Takımı Asya Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Güney Kore'nin golü 87. dakikada geldi. Avustralya A Ligi'ndeki maçlarda da sonuçlar şöyle. Western United 1, Melbourne City 0. Brisbane 3, Western Sydney 0. Sydney FC 3, Central Coast 2. Newcastle Jets 1, Adelaide United 2. Ligde Melbourne Victory lider, Western United 2. ve maç fazlası olan Adelaide de 3. sırada. Türkiye Süper Ligi'nde geçtiğimiz hafta sonu maç oynanmadı. Sayın dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyoruz. Son 24 saatte New South Wales'da 27 ve Victoria'da 8 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bugünden itibaren Batı Avustralya'da çift doz aşılı olmayanlar restoranlara, kafelere, içki dükkanlarına, hastanelere, yaşlı bakım evlerine, kumarhanelere ve sinema gibi eğlence mekanlarına alınmayacak. Türkiye'de son 24 saatte 88 bin kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 189 kişi de hayatını kaybetti. Hukukçu, eski Ankara Barosu Başkanı, öğretim üyesi, eski Türk Tarih Kurumu Başkanı, eski milletvekili, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu genel başkanı Muammer Aksoy, 31 Ocak 1990'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülmesinin 32. yılında anılıyor. Sayın dinleyiciler, yarın salı radyo yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız çarşamba saat 14'te başlayacak. Ancak en son gelişmelere ve yarınki haber bültenimize sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasına ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.